Ayrım 18.
Partisizdim. Hangi teşkilatı temsil ettiğimi de pek bilmiyordum. Ama galiba şehir veya muallimler birliği namına seçilmiştim. Çünkü partinin mümessillerini bir tarafa bırakırsak benimle beraber olan diğer temsilcilerin hepsi köylüydü. Nuha'dan güneydeki Kür Vadisi'ne olan Yavlak'a vardığımızda vakit artık geceydi. Bakü'ye ancak ertesi gün indik. İstasyonda bir bando Bakü'ye gelecek temsilcileri karşılamak için hazırdı. Bizi de karşıladı. Bakü'de yeni idareyi ve onun bazı idarecilerini bu seyahatte yakından görmem kabil oldu. Manzara karışıklı, iktidar Azerbaycan İcra Komitesi, Kızıl Ordu, ÇEKA, işçi birlikleri arasında sınırı belirsiz bir şekilde paylaşılıyordu. Doktor Neriman, icra komiserleri heyetinin başı görünüyordu. Bir ihtilalciden ziyade sol bir sosyalist, aydın bir politikacı hali vardı. Üzerinde vazifesinden sıkılmışa, dizginleri elinde toplayamamışa benzeyen bir hal seziliyordu. Girdiği işte kuvveti, galiba istikbal için ümidinden ibaretti. Dipnot, Doktor Neriman 1924'te Moskova'da hastalıktan öldü ve kendisine büyük cenaze merasimi yapıldı. Fakat bu ölüm hala çeşitli tefsirlere yol açar. Milli Eğitim Komiseri Bünyadzade hantal ve okuryazar sayılamayacak biriydi. Kaba bir sokak dili konuşuyor ve bu haliyle övünüyor gibi görünüyordu. Şeklen bir milli savunma komiserliği vardı ama başında Karayev isminde tipik bir avantürye, halis bir sokak çocuğu bulunuyordu. Muavini de galiba herkese heybetli görünsün diye kendine hem Cengiz hem Yıldırım adını takmıştı. Başına alçak bir kalpak giyip belinde de kocaman bir hançer taşıyordu. Bodur boyu bayağı yüzüyle delegeler arasında bir cambazhane veya operet artisti gibi dolaşıyordu. Dipnot, Bünyadzade, Karayev ve Muavini 1938 tasfiyesinde kurşuna dizildiler. Parti Genel Sekreteri Bagirov daha çok bir öğretmeni andıran fakat yüzünün ifadesi bir şey vaat etmeyen iri gözlüklü biriydi. İnce uzun boylu, kırpık bıyıkları yakadan düğmeli ve beli kemerli Kafkas gömleği aynı kumaştan çizme pantolonu ve çizmeleriyle ortada daima meşgul, daima acele işi olan bir adam gibi gezerdi. Dipnot: Bagirov beklenmeyen bir tabiat gösterdi ve evvela Azerbaycan ÇEKA'sında başladığı kan dökmelere hayatının sonuna kadar devam etti. Azerbaycan'ın münevver ve milliyetçilerini tamamen temizledi. Halkı kütle halinde sürgünlere gönderdi. İktidarı Stalin devri boyunca sürdü ve Malenkov'un gelmesiyle Barya ile beraber öldürüldü. Maliye Komiseri Musa Bekov temiz, derli toplu bir adamdı. Dipnot: Musa Bekov Tiflis'te milliyetçilik temayülü ithamiyle kurşuna dizildi. Daha sonra Sovyetler Birliği'nin önde gelen bir şahsiyeti haline gelen ve bugün bu devletin başkanı olan Mikoyan, o sıralarda Bakü'nün tozlu çamurlu Amele mahallelerinde çalışırdı. İnkılaptan önce soğuktan korunmak için kasketinin yırtık pabuçlarının ve yakasını kaldırdığı ceketinin içine eski gazete parçalarını doldurarak gezdiği söyleniyordu ve ortada pek görünmüyordu. Toplantılarda, kongrelerde daha ziyade Orjanikidze göze çarpardı. Bütün tören gösteri sahnelerinde görünürdü. Dipnot: Gürcü ve Stalin'in en yakın arkadaşı, Orjanikidze şüpheli kalan bir ölümle öldü. En cana yakın insan Toprak İşleri Komiseri'ydi. Ağamali oğlu bir ihtiyardı. Mesleğini hatırlamıyorum, bakımsız fakat sevimli bir yüzü vardı. Değirmi siması küçük kumral bir sakalla çevriliydi. Mütevazi, babacan, her zaman yüzü gülen bir insandı. Belki bir aydın değildi ama görünüşü ile eski Rus münevverleri içerisinde çok rastlanan tam bir sosyalist tipini andırıyordu. Romanlarda o kadar çok anlatılan bu tipler devlet ve icra işlerinden ziyade fikir tartışmaları için hazırlanmışlardır. Bir türlü sonu gelmeyen tartışmalar eski Rus münevverinin en büyük gıdası, en çok sevdiği şeydir. Toprak komiseri de kendi köşesinde kitaplar ve arkadaşlar arasında bir semaverin başına geçip her telden çalınan, her bahsin açıldığı, her şeyin tartaklandığı o rahat ve mesut günleri hasretle arıyor gibiydi. Eski Rusya'da yetişen aydın yalnız o memlekete mahsus bir tiptir. Kitap kurdu, derbeder, derya değil, yalnız fikir ve ihtilal nazariyeleri münakaşalarında canlı, inatçı, hatta kindar. Bunların din ve ırkları ne olursa olsun hepsi de birbirlerine benzerler. Onların ancak basık ve karmakarışık bir odada sayısız ve tozlu kitaplar arasında bir semaver başında tahayyül etmek icap eder. Bunlar bir bakışta uysal fakat hakikatte hiçbir şeye rağm olmayan asi, hatta hoyrat insanlardır. Saçları, sakalları, bıyıkları daima birbirine karışmıştır. Gözlüklerinin zincirleri yüzlerine ve sakallarının üzerine düşer. Bıyıklarının dudak kısmı sigaralarının dumanından sararmıştır. Sokakta, kütüphanede, konserde, üniversitede, hatta sürgünde ve hapishanede daima evlerinde oldukları kadar rahat ve kaygısızdırlar. El verir ki semaver ve etrafında da münakaşa edecek, kavga edecek, fikirlerini, düşüncelerini saatler ve saatlerce dinletecek insanlar olsun. Bu olduktan sonra ona her yer birdir. Dipnot: bizde bu tip aydının tam mümessili rahmetli Akçoraoğlu Yusuf Bey'di. Onun Keçiören'de eski bir bağ evinin alt katındaki dar ve uzun odasının halini hatırlarım. Burasının da tavanı basıktı, kitaplarla tıka basa dolu, karmakarışık bir yerdi. Bir tarafta ancak sığınacak ve ortada semaveri koyacak kadar yer vardı. Kendisi buraya mercimek papazın ahırı derdi. Çünkü ev evvelce mercimek papazınmış. Bu oda sonra temizlenerek, sıvanarak bir kitap deposu ve yakınlarının bir kabul yeri haline gelmiş. Bazı pazar günleri ziyaretimizi yapardık, bol bol çay içer ve münakaşa ederdik. Galiba bunu bildiği içindeki Rus çarı aydınları hapsedeyi sürgüne göndermeyi tercih ederdi. Sibirya'nın dünyadan kopmuş kadar uzak kamplarında bunlar bir araya gelince derhal gruplarını, partilerini kurarlardı. Kalemlere sarılırlardı, dalaşırlar, barışırlar, gene savaşırlar, sonu gelmeyen kavgalı tartışmalara girerler ve herhalde boyuna çay içerlerdi. Azerbaycan Sovyetlerinin toprak komiseri de mesleği ne olursa olsun aşağı yukarı bu hamurdan yoğrulmuştu. Zaten Azerbaycan'da toprak meselesi pek keskin değildi. Toprak daha ziyade küçük çiftçinin elindeydi. Şehirlilerin de kendi bağları, bahçeleri vardı. Holhoz işleri henüz başlamamıştı. Yalnız Bakü o zaman her türlü bağ ve bahçeden mahrumdu. Orası eski bir denizin dibi, bir rüzgar kuyusuydu. Allah bu çölün altına şu petrol hazinesini de koymamış olsaydı, oradaki caddelerin, konakların yerlerinde yalnız yeller eserdi. Zannederim bunun için olacak ki Azerbaycan'ın toprak komiseri de Azerbaycan'ın toprak işlerinden ziyade eski Avrupa Rusya'sındaki toprak davalarını biliyordu. Rusya'da bu davalar uzun asırlardan beri süren bir mücadeleydi. Beyler, kiliseler ve köylüler arasında sonu gelmeyen bir dava. Rusya'da tarihler, kitaplar, parti programları bu davaların hikayeleriyle doludur. Fakat Azerbaycan'da iş başkaydı. Toprak komiseri, "Bizim Azerbaycan'ın alın yazısını toprağın üstü değil, altı tayin eder," diyordu. "Bu neft, yani petrol, burada kaynadıkça biz ona değil, o bize kumanda edecektir. Bu çıkan neften bizim kullandığımız bir idare lambasını dolduracak kadardır. Ama bütün Rusya'da hayat bu nefte göre ayarlanmıştı. Ne çare ki bu iki memleketin kaderini bu kara çamur birbirine yapıştırmıştır. Bunun için bizde toprak meselesi değil, neft meselesi vardır." Dipnot: Azerbaycan milliyetçileri Azerbaycan'ın kaybına evvela İngilizlerin sebep olduğunu söylerler. İngilizlerin hem Türkleri Kafkasya'yı tahliyeye mecbur etmeleri, hem kendilerinin her şeyi bırakıp gitmelerinden onları suçlu bulurlar. Körpe bir fidan olan yeni Azerbaycan hükümeti elbette ki kendini müdafaa edemezdi derler. Hakikaten milli Azerbaycan hükümeti tamamıyla yalnız, yardımsız ve müttefiksizdi. Toprak komiserinin evvelce neft ameliliği yaptığını söyleyenler vardır. Eğer öyleyse bu sözler belki de hayatın ona öğrettiği sözlerdi. Doktor Neriman ise kongre toplantılarında başka türlü konuşuyor ve Azerbaycan'ın istiklalinden bahsediyordu. "Moskova'dan gelen bir yoldaş," diyordu, "eğer bizi anlamazsa onu omuzlarından sarsarız yahut çenesinin altına şöyle vururuz." Bunu söylerken Doktor Neriman Moskova'dan gelen yoldaşın çenesinin altına nasıl vurulacağını da eliyle gösterirdi. Doktor Neriman hakikaten bunu yapabilir miydi? Yoksa kendi kendini mi aldatıyordu? Bunları bilemem. Ama Doktor Neriman bütün nutuklarında birkaç cümlede bir Lenin'le olan şahsi dostluğunu, her başı sıkıldıkça ona nasıl koştuğunu anlatıyor, Lenin'den sadece baba adıyla İliç diye bahsediyordu. Anlaşılıyordu ki o günlerde Azerbaycan'ın kaderi toprak altındaki neft çamurunun bu toprağa yazdığı alın yazısıyla Doktor Neriman'ın Lenin'le şahsi dostluğuna dayanıp Moskova'dan gönderilecek yoldaşları omuzlarından sarsıp akıllarını başlarına getirebilme işinin bir arada yürütülmesine bağlıydı. Lenin de Neriman da hiç şüphesiz kendi yollarında idealist insanlardı. Ama işin böylece yürütülmesi de herhalde oldukça güç görünüyordu. Lenin'le Doktor Neriman art arda öldüler. Bakü'den Nuha'ya giderken bir karar dönemecindeydim. Tren Kür Vadisi boyunca garba doğru yol alırken kompartımanda bir köşeye yaslanıp şu bir yıldan beri yaşadığım olayları dimağımda sıralamaya çalışıyordum. Bu olaylar bana bir yıla sığmayacakmış gibi çok karışık görünüyordu. Hazar Denizi kıyısındaki Derbent geçidinde acaba bu kapıları şimdi hangi kader çalıyor diye düşündüğüm günlerin üzerinden tam bir yıl geçmişti. Bu kapılar artık açılmış ve tarihin yeni Yecüc Mecücleri Kaf Dağı'nın ardından dünyanın bu tarafına boşalmıştı. Bir yıl önce bu geçitte acaba bu kapılar açılırsa kısmetim bir saray mı yoksa bir zindan mı olacak diye düşünmüştüm. Kapılar açılmış fakat hadiselerin akışı bana ancak bir muamma getirmişti. Hala bu muammanın içindeydim. Bir yıldan beri manalarını layıkıyla kavrayamadığım olaylar birbirini kovalamıştı. Sırtıma güzel avcı elbiseleri giyip saçlarımı tarayarak süslü bir salonda sevgilimi beklerken, ayağında keçe kalçınlar ve kirli meşin kasketinin önünde bir dünya yuvarlağı taşıyan bir Kazak balıkçısının içeriye girdiğini görmüştüm. O gece sevgilimin yanında ruhumu saran endişeler içinde yerime dönerken bir sokağın dönemecinde silahını gererek "Nereye gidiyorsun?" diyen Moğol'un orta çağdan arta kalan kaba ve donuk simasını da unutamıyordum. Sonra bir sıra olaylar, ejderhan balıkçısının ilanı harpleri, cemiyetin eski hiyerarşisinin birkaç darbede tasfiyesi, zavallı bir bayan öğretmeni, İngiliz emperyalizmiyle Fransız kapitalizminin gizli müttefiki olarak ilan eden ve papağan gibi konuşan savcı kız, hele kapıda duran, ayağa kalkan hüküm verilecektir diyen kazağın duvarları zangırdatan sesi hala kulaklarımda çınlıyor gibiydi. Şehri saran kazakların bir garip tesadüf ve bir saniyenin bir anı kadar süren gafletleri sayesinde atlatılan muhakkak ölüm. Sonra geceleri Çeka askerlerinin ayak seslerini bekleyerek geçirilen tevkif korkuları ve bunun getireceği şeyler. Kısa bir yolculuk, kale kapısından giriş, kışlanın bir odasında sorguya bile benzemeyen bir şey, sonra kışlaların arka tarafına dönüş ve gece şehrin havasını saran mutat yaylım ateşlerinden biri. Kurultaylar, kongreler, şark milletlerinin uyanışı, isyanı adına çekilen kılıçlar, savrulan hançerler, Zinoviev, Belakun, Enver Paşa Komünist Kongresi'nin hilafet ve saltanat makamını koruyuşu, İslam kadınlarının mahremiyetini korumak için alınan kararlar, pek az bir müddet sonra hepsi de hayatını kaybeden aydın gençlerin bu kongredeki acayip durumu. Bu arada Sibirya'da, Kırım'da, Ermenistan'da cereyan eden olaylar ve şu döndüğüm Bakü kurultayı, toprak ve neft, hem sonra Nuha'daki sevgilim. Bu olayların akışı bir başkası için belki de aydınlıktı. Fakat benim düşünce ve muhakeme kudretim bu zincirdeki halkaların yerini ve ayrı ayrı taşıdığı manaları layıkıyla değerlendiremiyordu. Onlar kafamda birbirine karışık ve birbirleriyle bağdaşmadan kaynaşıp duruyorlardı. İçimden bir ses diyordu ki, bunların hepsinin elbette ki bir manası vardır ama sen anlayamıyorsun. Çünkü sen bir cahilsin. Kafamdaki bütün sermayem bir öğretmen okulunun basma kalıp tekerlemeleri üzerine işlenmiş, karma karışık bir takım hayallerden başka nedir ki? Hatta İstanbul'dan bir Darül Fünun, üniversite şehadetnamesi de alabilirdin. Fakat sanki ne değişecekti? Belki mecelle kaidelerini sen de ezberleyecektin. Tek yabancı dil bilmeyen, evlerinde kitaplıkları bulunmayan, koltuklarının altında telif eserleri olmayan bir takım asıl suratlı hocalar, sana dünya tarihinden, iktisattan, coğrafyadan dersler vereceklerdi. O dersler, o takrirler ki en kaba dayısının özünü bir incir çekirdeğine sığdırmak kabildir. Sen bir yabancı dil bile bilmiyorsun. Öğretmen okulu sana ne vermişse onu bir adım bile ilerletemezsin. Avrupa'ya tahsile gideyim desen seni kim gönderir? Memleketinde tek dikili ağacın ve bir yerde bir tek kuruşun bile yok. Halbuki hem senin ömür çürüttüğün o yarı kışla mekteplerin, hem dilsiz, kitapsız fakat kof, asık suratlı hocaların arkasında ne senin ne de onların bilmediğiniz başka bir alem var. Bilgilerin, fikirlerin, kültürlerin alemi, insanlığın yüzyıllar boyunca biriktirdiği fikir sermayesi. Sen onun yolunu bulmalısın yavrum, onun kaynağını. Sen anlamıyorsun ama her şey ona dayanarak yürüyor. Terakkiler, medeniyetler, hatta isyanlar, ihtilaller bile... Sen kaynağı ara, asıl kaynağı. Bu kaynağa ya varır ya varamazsın. Yahut da vardım zanneder kendini bir şövalye sanırken bu hayat sirkinde ömrünün sonuna kadar bir palyaço kılıcı sallar durursun. Ama öyle de olsa yol gene kaynağa götüren yoldur. Sen onu ara yavrum, sen suyu ara. Halbuki memleketimden ne güzel hayallerle çıkmıştım. Kendi kendime ya devlet başa ya kuzgun leşe diyordum ama beni sadece devletin beklediğini sanıyordum. Bir atsızdım, Turan'da bahtımı arayacaktım, saltanatımı kuracaktım. Şimdi bu topraklar işte Turan topraklarıydı. Halbuki önümde yükselen belirsizlik benim ilk yola çıktığım günden daha karanlıktı. Daha çok meçhullerle doluydu. Tren Kür Vadisi'nin tenha bir istasyonunda durdu. İlerisi Gürcistan'a çıkıyordu. Gürcistan yumuşak iklimi oynak karakteriyle şarabın, havailiğin, ucuz aşkların vatanıydı. Güney ufukları boyunca Karadağ, Ermenistan dağları uzanıyordu. Bunların ardında Aras Çayı, Ağrı Dağı ve nihayet Anadolu vardı. Kuzeyde başları ebedi karlarla örtülü Kaf Dağları. Bu dağların üstünde Kazıbek, Elbrüz zirveleri yükselirdi. Bunların ardı stepler, ovalar, volgalar, dinyeperler, şimal ormanlarıydı. Çocukluğumdaki masalların beni Kaf Dağı'na bağlayan büyüleri anlaşılan daha çözülmemişti. Ben kuzeye çıkan yolu seçtim, trenden indim ve şimale doğru yürüdüm. Nuh'a vardığım zaman sevgilim bana yalnız cesaret verdi. Ben dedi kendimi bir zaman için gökte uçan bir yıldız sanmıştım. Halbuki bu toprağa bağlı bir köleyim. Bizim ayaklarımız zincirli. Senin eline yapışırsam seni de bu zincire bağlayacağımızı anlıyorum. Benim nasibim şu çirkin Rus kızıyla gece gündüz haşır neşir olan şu kalpsiz, şu değersiz nişanlımdır. Senin yolun benden ayrı olmalıdır. Senin bu şehirde işin artık sona ermiştir. Hemen git, ya öz vatanına dön ya başka yerlerde talihini ara. Çok düşündüm ve sonunda karar verdim. Sen Bakü'ye gidince hemen nişanlıma koştum. Yanında gene o çirkin Rus kızı vardı. Beni dinlemek istemedi, benimle alay etti. Fakat yalvardım, şimdi artık nikahlıyız. Biliyorum ki bana hiç gelmeyecek, beni hiç aramayacak. Ama Ahund'un bir duasıyla ben artık onun malıyım. Bunları anlatırken her zamankinden daha güzeldi ve birbirimizi her zamankinden daha çok seviyorduk. Bizim aşk hikayemiz masallardaki gibi başlamıştı fakat sonu öyle gelmedi. Masallarda keloğlanlar, yıldız şehzadeler, dev padişahın elinden sevgililerini kurtarmak için dağları taşları aşarlar. Tılsımları bozup 7 kat yerin dibindeki karanlık mağaraların kapılarını açarlar. Bu masalların sonu daima kuşun kafesten kurtuluşu ve 40 gün 40 gece süren düğünlerle biter. Halbuki ben bir kuş kadar masum bir kızın kendi kendini feda edişini olduğu gibi kabul ettim. Kaygısız bir ahundun bir kelle şeker ve birkaç ruble para karşılığında okuduğu bir nikah duasının düğümünü çözemeden, bir tılsım karşısında kaçan bir cin gibi onun yaşadığı şehri terk ettim. Yolum artık istediği yere varabilirdi. Ama ben kuzeye çıkan yolu seçtim. İhtilalci. Çocukluk rüyalarımın dokusunda bir de ihtilalcilik var mıydı bilmiyorum. Ama biz hayat yolculuğumuzda biraz da artık geride kalan çocukluk rüyalarımızı değil, çağımızın önümüze serdiği serüveni yaşarız. 10. Bölüm. Bir ihtilal partisine ne lüzum vardı? İhtilal madem ki insaniyet içinde, o halde insaniyete inanan herkes bir şövalye gibi çarpışmalıydı. Parti politikacılığına, toprak davalarına, sokak kavgalarına, dünya meselelerine ne lüzum var diyordum. Ben her gittiğim yerde böyle konuşuyordum. Bunları dar, maddi, yabancı konular görüyordum. Gayesiz, maksatsız, başıboş birçok yerler dolaşıyordum. Hazer Denizi ile Karadeniz arasında bir ortaçağ şövalyesi gibiydim. Nerede karışıklık varsa, nerede bir çarpışma olursa ben oradaydım. Çarpışan taraflar o kadar mühim değildi. Korkusuz ve kaygısız, belki sonumu arıyordum. Her defasında uzun ve meşakkatli yolculuklarda şuradan veya buradan 3 defa Nuh'a döndüm. Her seferinde sitareyi yalnız bir defa ve hatta ayak üzeri görüyor, gene şehirden uzaklaşıyordum. En son bu yolculuğu Karadeniz'de Acara'dan Nuh'a kadar yaptım. O şimdi bir ipek atölyesinde çalışıyordu. Daha beni uzaktan gören arkadaşlar hemen onu benim yanıma yolladılar. Sonra yavaş yavaş gelirler, etrafımızı alırlardı. Hepsi de benim tanıdığım, hatta okuttuğum kızlardı. Şimdi bu halkada hepimiz gene aynı insanlardık. Ama hepimizde eksik olan bir şey vardı. Sitare ile son karşılaşmam da böyle oldu. Bir daha da Nuh'a dönmedim. En uzak yerlere kaçtım. Bir süre Acara'nın tenha, dağlık, sahipsiz, hatta hükümetsiz köylerinde, ormanlarında dolaştım. Beni kimisi bir garip, kimisi yurduna dönmek isteyen bir harp esiri, kimisi ihtilalden kaçmış bir mülteci sanarak yer veriyorlardı. Pusular, tehlikeler aklıma gelmiyordu. Bütün gayretim geriye dönmemek içindi. Nihayet bir gün Batum'da ilk rastladığım bir Türk kızıyla evlendim. Bu genç kızın ağabeyisi de benim gibi Türkiye'li bir öğretmendi. Eski bir yedek subaydı. Batum'da bir Türk mektebinde hocalık yapıyordu. İzmir'in işgal tehlikesi belirince kız kardeşinin yanına aldırmıştı. O zamanki bu genç kız böylece benim hayatımın bütün ağırlığına katlanan eşim oldu. Bugün de öyledir. Evlenmem beni yeniden günün davalarına sürükledi. Batum Sovyet idaresi altındaydı ve alaylar Azerbaycan'dakinin aynıydı. İnsaniyet düşünceleri, insanlığın kurtuluşu gibi havada konular kafamı gene işgal ediyordu. En anlamadığım şey de parti ve disiplindi. İsyan ruhu ve asi bir irade dar bir partinin demir disiplini içinde nasıl hapsedilebilirdi? O sıralarda Tiflis'te genç bir Tatar'la tanıştım. Onu ilk defa Bakü'de uzaktan görmüştüm. Toplantılarda, kongrelerde daima başkanlık masasında yer alırdı. Yaşı 25 kadar vardı. Fakat esmer ve sert hatlı yüzü, siyah, gür ve kıvırcık saçlarıyla olduğundan daha yaşlı görünüyordu. Bir Tatar'dan ziyade bir Güneyli'ye, bir Akdeniz insanına benzerdi. Ve aslı belki de Güney'dendi. İhtimal bir Arap Melezi'ydi. Dipnot: Abid alim, daha sonraları Leningrad'da profesör, ölümü 1938. Geçmişi pek belli değildi, Kazanlı olduğunu söylerlerdi. Bakü'ye Kızıl Ordu'yla gelmişti. Bazıları ihtilalden önce bir hiç olduğunu, sokaklarda ihtilalcilerin ilanlarını dolaştırdığını, beyannamelerini dağıttığını, hatta okuyup yazmayı bile ihtilal yılları içinde öğrendiğini anlatırlardı. Bazıları da Türkistan'da evvelce iyi bir vaziyeti olduğundan bilgisinden bahsederlerdi. Bakü'de ilk defa ve karşıdan onu bir asker kolunu teftiş ederken görmüştüm. Gür kıvırcık saçları altında soğuk ve mağrur bir bakışı vardı. Esmer kemikli yüzünün hatları olduğundan belki de daha sertti. Ama herhalde mücadele etmek, daima gergin bir hayat geçirmek için yaratılmış bir insandı. Tiflis'te tanıştığımız sıralarda Osmanlı Türkleri tarihine merak salmıştı. Elinde eski bir takım kitaplar vardı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihine ve o devrede Anadolu'daki toprak mülkiyetine ait esasları öğrenmek istiyordu. Bir takım malzeme toplamıştı, dikkatli ve aydınlık bir tahlili vardı. Bu kudret ayaküstü kazanılmış bir okuyup yazma ile elde edilemezdi. Bahis nasılsa eski toprak mülkiyetinden günün meselelerine ve derken ihtilale döküldü. Ben aleme gene bildiğim gibi ve kafamdaki billur köşkün içinden bakıyordum. O birden köpürdü. Arkadaş dedi, sen bu inkılap içinde bir somnambul gibi yaşıyorsun. Evet, uykuda gezen bir adam gibisin, yalnız kafandaki rüyaları görüyorsun. Halbuki bizim işlerimiz sokağın mahsulüdür, sokakta cereyan eden kanlı, çamurlu, pis bir kavgadır. Ama sen anladığıma göre bir köylü aslından olmakla beraber kendi kökünle de alakan kesilmiştir. Ve sizde her aydının gittiği yolu tuttuğun için aradığın şey ne insaniyet ne inkılaptır. Sadece cemiyete yukarıdan bakan bir iktidar postudur. Onun için sen de bütün idealist geçinen aydınlar gibi gerçekte bir illüzyon, bir hayal alemi içindesin. Siz yapıcı insanların değil, ancak Tolstoy'un dilini anlayabilirsiniz. Evet, Tolstoy'un, yani şu meczup insaniyetçinin.